Ayrım 16 sayfa 145. Gerek ana gerekse baba tarafından aile fertlerinin kavi Müslümanlar olduğunu, ancak Ramazan, bayram ve kandillerin dışında diğer dini ritüellerle ilgilenmediklerini söyleyen Yahya Kemal, annesini istisna eder. Hepsinin arasında annem müstesna idi. 5 vakitte muntazam değilse bile zaman zaman namaz kılardı. Akşamüstleri ölülere Yasin okurdu. Peygamberden ve ahiretten bahsederdi. Hatıralarının annesini anlattığı bölümünde ise çok kuvvetli mutekitti. 5 vakit namazını kılardı der. Annesinin yanından ayırmadığı köhne ciltli, son sayfasının başında çocukların doğum tarihleri yazılı mushafı ailenin temel taşlarından biri kabul edilir. İlk sofuluk zevkini annemden almıştım. Ramazan akşamları ölülerimizin ruhuna Yasin okumayı ondan öğrenmiştim. 13 yaşında annesini kaybettiği zamanda İsa Bey Camii'nde hemen her akşam annesinin ruhu için Yasin okumaya başlar. Müslümanlık alemine o kapıdan girdim diyebilirim. O zamanların bütün Türk evleri gibi onların evinde de Muhammediye vardır. Hatta Ahmet Agah Cennet, Cehennem ve Sırat Köprüsü'nün resimlerini orada görmüştür. Yine ezberlediği ve bazılarının anlamını tam çıkaramadığı ilahileri de bu kitapta görmüştür. Ahmet Agah'ın oturduğu ev İsakiye Camii'nin bitişiğindedir. Hemen çevrelerinde Yeşil Baba, Gavri Baba türbeleri vardır. Velhasıl yaşadığı yer camileri, türbeleri, çeşmeleri, şehir ve eğlence düzenleriyle Müslümanlık ruhaniyetinin sindiği Türk bir Osmanlı şehridir. Müslüman toprağının en hararetli bir çevresidir. İsakiye Camii için Fatih devrinin metin Müslümanlığı bu caminin mimarisine geçmişler. Üsküp halkı rivayet eder ki ya Bağdat'ın yahut Üsküp'ün evliyası bir fazlaymış. Ulema henüz bu meseleyi kesin karara bağlayamamış. Lakin Üsküp'ün evliyaları hep cengaverdir. Türbelerinin duvarlarında bir insanın taşıyamayacağı kadar ağır ve büyük paslı kılıçlar, kalkanlar, zincirler asılı dururdu. Bu kağılı Buba'nın başucunda düşman zindanında taşıdığı bu kağılar vardı. Kale içinde yatan Cafer Baba'nın kabri gülleden bir duvarla örtülüydü. Düşman Üsküp'ü sardığı zaman topa tutmuş, Cafer Baba da şehrin üstüne düşen gülleleri daha havadayken elma tutar gibi eliyle tutar, üst üste yığar, kabrinin etrafına gülleden bir duvar örermiş. Gazi Baba etrafında binlerce gazi ile bir tepede yatardı. Kandil geceleri Gazi Baba semti bir mum şehraini halinde görünürdü. Haydar Baba'nın türbesi Kosova Meydan Muharebesi'nin yolu üzerindeydi. Fakat bu şehrin binbir evliyasını sayamayacağım. Üsküp o kadar eski ve o kadar Türktü ki, İstanbul'dan ve Selanik'ten gelen yeni kelimeleri, yeni eşyayı, hatta yeni şarkıları alafranga telakki ederdi. Balık suyu idrak edemediği gibi Üsküp'te Türklüğünü idrak etmiyordu. Bütün Türk şehirleri gibi kendine sadece Müslüman diyordu. Üsküp aynı zamanda bıçak ve tüfekle oynayan şehir olarak anlatılır. Genellikle aşk ve kadın ilgilerinden doğan çok hadiseler olur ve türküler de hep bu olaylar üzerine yakılır. Şair Üsküp'ün hapishanesi olan Kurşunlu Han'ı ve onun ünlü konuklarını anlatır. Oraya bir kere olsun uğramamış kabadayıların itibarları düşük olurmuş. Yahya Kemal hatıralarında döne döne Üsküp'ü anlatır. 1898'de Karşıyaka cihetinde kiralık bir eve yerleştiğimiz zaman Üsküp sevgisini daha iyi idrak ettim. 2 kilometre bile tutmayan bir uzaklıktan Üsküp'ün hasreti kalbimi yakıyordu. Anlaşılıyor ki insanları, camileri, hapishanesi, çarşıları, mezarlıkları, evliyalarıyla Üsküp'ü bilmeden Yahya Kemal'i anlamak mümkün değildir. Yahya Kemal'i kendi gök kubbemiz altına getiren, benzerlerinden farklı kılan gücü, onun çocuk ruhunu bezeyen Üsküp manzaraları ve o ruhta derin çizgiler bırakan annesinde, nanasında, ilk çocukluk cennetine duyduğu tükenmez hasrette aramak yanlış olmayacaktır. Rakofça kır şenliklerini unutulmaz hatıralar içinde anlatan şair. Daha sonra, aldım Rakofça kırlarının hür havasını, duydum akıncı cedlerimin ihtirasını diye yazacaktır. Hasretini yıllarca çektikten sonra, çok sonraki zamanlarda Rakofça'yı görmeye gider. Ailesine ait çiftliğin olduğu tepede iri kubbeli bir kilise görür. Bizim zamanımızda bir kilise yoktu. Kalbim muammalı bir hüzün içindeydi, geçtik. Yahya Kemal Üsküp'te doğduğu gibi Rumeli topraklarını da çok iyi bilen birisidir. Türklüğün Balkanlardaki tarihini iyi bilerek o toprakları sonraki yıllarda da fırsat buldukça gezmiş, müşahede ve duygularını, özlemlerini çok güzel dile getirmiştir. Onun 1921 yılında gezdiği Filibe hakkında yazdıkları çok etkileyici bir tarih, şehir ve coğrafya tablosu oluşturur. Babasıyla sıcak bir ruhi ilişki kuramamış olan Ahmet Agah için annesinin ölümünden 6 ay sonra İbrahim Naci Bey'in yeniden evlenmesi tam bir yıkım olur. Ama elden ne gelir? Belli ki yalnızlığına, sevgisizliğine çare aramaktadır. Henüz 15 yaşındayken bir çocukluk aşkının sahikiyle olsa gerek, Üsküp'teki Rufai dergahına devam etmeye başlar. O döneminde namazı, orucuyla tam bir Müslüman hayatı yaşar. 1902 yılına kadar 3 yıl devam eden bu ruhi sığınma ve sağlamanın seyri hakkında kendisi de konuşmaz. Ancak yurda dönüşünde ilk işinin İstanbul'daki dergahları gezmek olması ve ilk çalışmalarından olarak yazdığı ithaf şiiri, yaşadığı ve 10 yıl kadar sonra karşılaştığı dünya hakkında düşünmemize yardımcı olacak niteliktedir. Ve belli ki küçük Kemal aradığını büyük ölçüde burada bulmuştur. Ancak ışık saçan o dergahların nasibi artık kesilmiştir. Fer almış iken tuğlu kibriyadan, bugün bir vaye kalmış her ziyadan. İlahi doğuşlardan aydınlığını alırken, bugün her türlü ışıktan mahrum kalmış. Bu tekkede aynı zamanda Farsça dersleri almaktadır. Şiire yönelişi de bu yıllardadır. Eline Muallim Naci'nin şerarisi geçmiş ve onu pek sarmıştır. Bütün hevesimle ona sarılmıştım. O mecbuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiirin lehçemizdeki belagatine, rindane, edaların zevkine varıyordum. Aruz'da şiir yazmaya başlar. Daha önce de türkü şeklinde şiirler yazmıştır. 1899 baharında şiire temayülünün iyice arttığını söyler. Zemzeme, makber, ateşpare, şerare ve firuzanı ateşin bir ihtirasla okur. Bu mecmuaların birçok parçalarını ezberine almış. Eski şairlerin pek çoğunu Hamit ve Muallim Naci ile tanır. O yazın Rakofça'yı giderler. Orada şairliğin büsbütün coştu. Aruz'la yazdığı şiirler bir defteri doldurur. Selanik iddiadisinde başladığı da Aruz'un hemen bütün kalıplarını kullanabiliyordu. Ve bir şiiri de İstanbul'da yayımlanmıştı. İddadideyken yazdıklarında kullandığı esrar mahlasını herkes bilirmiş. İlk duyduğum ve ilgimi çeken siyasi haber, Ermenilerin İstanbul'da ayaklandığı ve İstanbul halkı ile çatıştığıdır. 10 yaşında bir Rumeli çocuğuydum. Olup bitenleri tam kavrayamasa da devletin sıkıntılar geçirdiğini hisseder. 12 yaşında Girit haberlerini duymaya başlar. Orada Mavi Deniz'in arkasında uzak bir adada Rumların Müslümanları her gün kestiklerini, Müslüman kadınlarımızın namuslarına saldırdıklarını, Avrupalıların cins ve din gayretleriyle Rumlara yardım ettiklerini işitiyordum. Girit ihtilali Müslümanların kalplerinde işleyen bir yara gibiydi. İnsanlar niçin bu alçaklıklara cevap veremiyoruz diye soruyordu. Allah Allah, biz neden bu halde bulunuyorduk? İşte o zaman politikacılığın için için fıkırdayan propagandası kendini gösteriyor ve çünkü Sultan Abdülhamit evhamlı, tabansız, aciz bir padişahtır. Onun için bu haldeyiz diyordu. 1897'de Selanik'e göçtüklerinde Yunan Harbi de başlamıştır. Selanik bütün askeri hareketlerin merkezidir. Bir yandan Teselya'dan zafer haberleri gelirken bir yandan Jön Türklerin propagandalarını duymaya başlar. Abdülhamit düşmanlığı. Babasıyla birlikte Beş Çınar Bahçesi'ne giderler. O gün yeni şehir fetholunmuş. Gazi Osman Paşa Selanik'e gelmiştir. Halk zafer sarhoşluğu içindedir. Fakat babasıyla birlikte oturanların padişah aleyhine konuştuklarını duyar. Padişaha, hükümete karşı adeta hınçlıydılar. Onları dinlerken memlekette harp işinden başka bir işin de döndüğünü hissettim. Tekrar Üsküp'e döndüklerinde Üsküp'te küçük bir memur olan Ragıp Efendi ile tanışır. Akıllı, mert ve okuyan biridir. Namık Kemal hayranıdır. Millet meseleleri üzerinde düşünen ihtirassız, zeki biridir. Yahya Kemal de Namık Kemal'in kitaplarını şedid bir merakla okumaya başlar. Yeni Osmanlıların mücadelelerini Ragıp Efendi'den öğrenir. Yeni edebiyat zevkinin gelişmesi yanında halkı Sultan Hamit'e karşı isyana teşvik eden ihtilacı gizli risaleleri de okur. 1902 yılında Yahya Kemal eğitimine devam etmek üzere İstanbul'a gönderilir. Üsküp'te yeniden evlenen babası ve üvey annesiyle konuşmadığı için Üsküp Fatihi Paşa Yiğit'in ahvadından olduğunu sandığı akrabasından Humbaracızade Yaşar Bey'in konağında oturmaktadır. İstanbul'a gönderilerek eğitimini sürdürmesini de Yaşar Bey hazırlar. Büyüklerin ellerini öpüp trene biner, Rumeli'yi baştan başa geçer. Siroz'u, Drama'yı ve İskeçe'yi ilk ve son kere görür. İstanbul'a indiğinde Besim Ömer Paşa'nın konağına gider. Bu ünlü kişinin annesi 4. kuşaktan teyzesiymiş. Yahya Kemal'i Galatasaray Sultanisi'ne yazdırmak üzere harekete geçerler. Ancak Galatasaray Müdürü Abdurrahman Şeref Bey, Nisan ayında okula kayıt yapılamayacağını, tatilden sonra gelmelerini söylemiş. Bilahare Ankara'da çok dost olduğumuz bu Osmanlı ihtiyarının o günkü red muamelesi hayatımın en mühim dönüm yeriymiş. Fakat o zaman tabii fark edemedim. Çünkü beni mektebe kabul etseydi Avrupa'ya gitmiş olmazdım. O yılın kışını Sarıyer'de akrabalarından İbrahim Bey'in köşkünde geçirir. İbrahim Bey'in selamlığında akraba gençlerle birlikte her akşam değişen saz ve söz erbabı toplanırlar. Bir de Kanuni Arif Bey vardır ki İbrahim Bey'in kefaletiyle Baba Ali'de veznedar olmuş ve minnettarlığını ifade için haftada bir gün köşke gelir. Yanında zaman zaman İstanbul'un ünlü hanende ve sezadelerini getirirmiş. Büyük bir kanuni olan Arif Bey'den iyi bir musiki ile beraber müdavimi olduğu sultan saraylarına dair anlattığı fıkraları dinlerdik. Yahya Kemal Arif Bey'e "Bu hayatın elemü derdini takey çekelim." diye başlayan bir de güfte yazmış. Evden kaçış. Sonunda 1903 yılında 18 yaşında günün hastalığına tutulur ve nurlu aleme doğru yola çıkar. O devirdeki Türk gençliğinin psikolojisini izah etmek üzere şöyle anlatır. 1902 senesinde 18 yaşındaydım. İstanbul'da avare bir taşra genciydim. Hiç Fransızca bilmiyordum. Servet-i Fünun'da çıkan Edebiyat-ı Cedide'nin şiirleriyle, düz yazılarıyla, tercümeleriyle, tetkikleriyle kafam doluydu. Memleketi zindan, Avrupa'yı nurlu bir alem gibi görüyordum. İstanbul'un hafiyelik havasından ürkmüştüm. Bilhassa Asya ahlakından müteneffirdim, nefret ediyordum. Gençlere sokakta, tramvayda, köprüde, her yerde bıçkın takımından sözde güzide, seçkin zümreye kadar eski şarkın göreneklerini kollayan binlerce insan tarafından dikilen bakışları beni isyan ettiriyordu. Kendi milli muhitimin cenderesinden kurtulmak, Tevfik Fikret'in şiirinde, Halit Ziya'nın nesrinde ve bu iki müceddinin yenilikçinin peşine takılmış gençlerin eserlerinde, Fransızcadan tercüme edilmiş romanlarda gördüğüm aleme atılmak istiyordum. Bilhassa Paris, hayalimin fevkinde bir yıldız gibi parlıyordu. Gönlümü Paris'e çeken bir diğer sebep de Jön Türklük idi. Görülüyor ki Yahya Kemal ve tercümanı olduğu gençler, sonraki zamanların kendilerini İstanbul'un varoşlarını atmakla hür olabileceklerini zanneden taşralı kızlarımız gibidir. Bu konakta tanıdığı Serezli Şekip Bey, Yahya Kemal'i etkileyenlerden biridir. Mutlaka Avrupa'ya gidilmesi gerektiğini söyler. Avrupa bir ışık alemidir. Bugün biliyoruz ki hürriyet, istibdat gibi sloganlar aslında birer bahane yahut psikolojik örtme araçlarıydı. Kendi kültürlerine olan inançlarını kaybetmiş, sorunlarına çözüm üretemeyen Osmanlı okumuşlarının hayran olduklarına kaçışı idi bu. Beşir Ayvazoğlu'nun ifadesiyle o yıllarda milli uzviyet kendinden tenefür edenleri safra gibi dışarı atıyordu. Yahya Kemal de milliyetine olan imanını kaybetmişlerden biriydi. 1903 yılının Temmuz ayında bir gün Rıhtım'daki Fransız gemisine bindiği zaman kendisini Sultan Hamit zabıtasının pençesinden kurtulmuş hisseder. Artık hür Fransa bayrağının gölgesindeydim, hür bir insandım. Bu satırları bugün okuyan insanlar bir kalebinden firar ederek hürriyetine kavuştuğunu sanırlar. Oysa Yahya Kemal sonuçta ekabir, büyük kişiler konaklarında yaşayan bir gençtir. Bu ifadelerde de o dönemlerde Sultan Abdülhamit hakkındaki propagandaların yoğunluğu görülmektedir. Paris'e gittiği yıl Meaux Koleji'ne devam eder. Bir senede ihtirasın da verdiği bir kuvvetle Fransızcayı çabuk öğrendim. 1903 yılının gözünde babasıyla temas imkanı bulur ve eğitimini devam ettirebilmek için ayda 100 frank göndermesini sağlar. Açık denizde boğulmak tehlikesi geçiren bir insan, birçok yüzdükten sonra kırık bir sandal parçasına yapıştığı zaman nasıl dünyaya yeniden gelirse ve nasıl saadet duyarsa, ben de birdenbire öyle dirilmiş ve öyle mesud olmuştum. O yılın kışında Sami Paşazade Sezai, Hüseyin Siret, Abdullah Cevdet ve Abdülhalim Memduh gibi edebiyat adamlarıyla tanışır. Ancak Jön Türk hareketlerine katılmaz, eğitimini sürdürmeyi seçer. Siyasal Bilimler Okulu'na kayıt yaptırır. Burada düşünce ve duygularına yön verecek insanlarla tanışır. Müverrih Albert Sorel, maruf tarih derslerini o mektepte veriyordu. Onun kuvvetli tesirine kapılarak kendi tarihimizi okumaya başladım. Okudukça Anadolu, Rumeli ve İstanbul Türklüğünü başka bir zevkle duydum. Nasyonalist bir bakışla vatanın iklimleri, mimarisi, haritaları, devir devir almış olduğu ruhlar gözlerimi kamaştırdı. İşte ilk defa bu tarih kapısından yeni bir ufuk gördüm. Sorel derslerinin birinde şöyle konuşur. Tarihte keşfolunmamış iki meçhul vardır. Bunlardan biri coğrafyada kutuplar, diğeri tarihte Türktür. Genç Yahya Kemal'i bu keşfedilmemiş milletini aramak heyecanının nasıl sardığını tahayyül etmek zor değildir. Yusuf Akçora ve Ahmet Ferit Tek de bu tarihçiden feyiz almışlardır. Yine o sıralarda tarihçi Michelet ve Camille Julien gibi tarihçileri dinlemiş, eserlerini okumuştur. Julien'in Fransa'nın toprağı 1000 yıl içinde Fransız milletini yarattı sözünde formüle edilen bakış açısı da onda yeni bir ufuk açar. İleride Türk milletini 1071'de başlayarak Anadolu'da oluşan ve en yüksek düzeyinde İstanbul'da ulaşan terkip olarak tarif edecektir. Sonuçta Paris yıllarında Batı düşüncesinin ilkelerini kavrayan şair, vatan, millet ve tarih kavramlarına karşı yeni bir bakış açısı kazanmıştır. İşin dikkate değer tarafı şudur ki, bütün bunlar onu Batı'ya gidip orada bir süre yaşayan birçoklarında görüldüğü gibi kendi insanımızın dünyasından, tarihimizden, maddi ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak yerine onlara daha da sıkı bir şekilde bağlanmasını, Batı'dan aldıklarıyla milletimizin sahip olduğu değerleri mükemmel bir üslup içinde birleştirerek onları tamamıyla kendisine mal etmesini ve sindirmesini sağlamıştır. Paris gerek şiir, gerek resim ve gerekse tümüyle fikir hayatı açısından Avrupa'nın en renkli ve canlı merkezidir. Genç yaşında ve neslinin ruhi savrukluğu içinde böyle bir hayat ve havanın içine düşen Yahya Kemal'e bir ilahi yardım ulaşmış gibi yolunu şaşırmadı. Aktüel çalkantılar içinde kendini kaybetmedi. Sade kendisinin yapacağı şeyi değil, bize o anda en lazım olan şeyi yapmaya çalıştı. Yaşadığı bu cümbüşlü hayat ona, ağır bir kültür değişmesinin buhranlarını yaşayan toplumunu unutturmadı. Çeşitli fikir ekollerinin kendisini hiç ilgilendirmediğini, onların yaşanan zamana ve bir başka topluma ait olduğunu söyler. Ben daima bize lazım olanı düşündüm der. Bu renk cümbüşüne kanmayan, kendi farklılığını hiç unutmadan onları anlayıp yorumlamaya çalışan bu genç, bir yandan da Osmanlı divanlarının içine girmiş gazeller yazıyordu. Ahmet Hamdi, Garp aleminin karşısında hiç kimse Yahya Kemal kadar tam bir eşitlik içinde konuşmaya muvaffak olamamıştı der. Batı ile çok içli dışlı olduğu, onun ölçü ve kavramlarını çok iyi kavradığı halde Türk için ve Türk'e göre düşünmesini ve yaratmasını başarmıştır. Batı düşünce ve duyuşlarının ağırlığı altında ezilmeyip bağımsızlığını koruyabilmesinde o kültürü çok iyi kavramış olmasının payı, ayrıca mizacı kadar almış olduğu temel kültürün de etkisi olmalıdır. Paris'teki ilk yıllarından itibaren eski usulde gazeller yazabilecek bir birikime sahipti. Batı edebiyatı ile olan ilişkisini doğal bir kültür alışverişi düzeyinde yürütebilmiş bir sanatçıydı. Havasından nefret ederek ayrıldığı İstanbul'a döndüğünde, o nefret ettiği havanın en kesif olarak yaşandığı Koca Mustafa semtinde dolaşarak kendini bulmaya çalışacaktır. Yahya Kemal'in çevresine olan büyüleyici tesirini bu tavrında aramak gerekir. Bildiğimiz gibi belli bir dönemden sonra Osmanlı okumuşlarının önce kendi kültürlerine olan güvenleri sarsılmış, şüphenin ardından yabancılaşma ve sonuçta kendinden nefrete kadar varmıştı. Yahya Kemal ise Batı'nın başardıklarını tam bir hayranlıkla, onu bir öğretmen olarak bellemekle birlikte kendi kültürüne olan inancını kaybetmemişti. o günkü zaaflarımızı bütün bir milli kültüre mal etmemişti. Özellikle şiir alanında milli kültürün görkemli zamanları ile ilgisini hiç kesmemişti. Tarihle olan bağı, günün içinde geçmişi de yaşama cehdi ve anlayışı ona bu duruşu kazandırmış olmalıdır. Nitekim şiiri de eskinin kesintisiz bir yenilenmesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreklilik ise kültürel milliyetçiliğin şiirdeki en yetkin ifadesidir. Bütün bu oluşumlarda şairin çocukluk hayatını ve Üsküp'ü de hatırlamak gerekir. Yahya Kemal artık tarihimizle iç içedir. Genç adamın milli duyarlılıkları yeşermiş, kök salmaktadır. Daha sonra sanatında da yansıyacağı gibi bugünün taze söyleşilerinde geçmişimizi yaşamakta ve yaşatmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı tarihini kendi kaynaklarımızdan okumaya ve derin sezgisiyle yorumlamaya çalışır. Daha sonra şiirle uğraşan yahut uğraşmayan bütün aydınlarımıza tarihimizi iyice bilmenin yetmeyeceğini, aynı zamanda onu benimsememiz gerektiğini söyleyecektir. Şiirde de kültürün diğer alanlarında da yaratıcı güç, sihir bu benimsemededir. Duygusal bütünleşmeyi sağlayamayan, o bütünlüklerin heyecanını duyuramayan bir bilgi yığını elbette ki büyük bir şiir sesi olamaz. Yahya Kemal böyle bir bilgi, istikamet ve heyecan birikimiyle kendi gök kubbemize dönecek ve onun şairi olacaktır. Peyami Safa'nın şairin bu tarihi benimseme tavrı üzerine yaptığı tespitini ve üzerinde hemen hiç durulmayan bir düşüncesini kısaca alalım. Yahya Kemal'in Boğaziçi'nde veya Büyükada'daki şahsi hatıralarıyla imparatorluğun tarihi o kadar garip bir tarzda iç içe geçmiştir ki, 300 yıllık eski bir taş ve köhne bir ev önünde onun sırf kendi gençliğine ait bir hatırayı anar gibi kıymetleri yaşanmış olmaktan başka bir şey olmayan alelade teferruatın heyecanıyla coştuğunu görürsünüz. İmparatorluğun bütün tarihi sanki onun şahsi hatırasıdır ve Muhaç seferini vaktiyle Büyükada'da yaptığı bir gezintiyi tekrar yaşıyormuşçasına gerçeklik intibalarını sarhoşluğu içinde anlatır. Eski Yahya Kemal bu kadar böyle değildi. Son Avrupa dönüşünden sonra böyle oldu. Şimdi Yahya Kemal bir inkılap vakasıdır. İnkılabın hoyratlıklarından doğmuştur. Kıymetleri tasfiye edileceği yerde, gayretkeşlerin himmetiyle baştan başa inkar edilen bir tarih, ecdadın ruhlarıyla beraber kendini müdafaa için ayağa kalkmak istediği zaman, çok defa böyle bir şairin ruhunu seçer. Buna irtica diyen eşektir.